Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Herkese merhaba, Arkeolog'un 16. bölümüne hoş geldiniz. Ben Hüseyin Pemboğlu, bu bölümde tekrar bir monolog ile sizlerleyim. Bir önceki bölümde Bihter ile konuşmuştuk, gayet güzel bir bölümdü. Dinlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim, şiddetle tavsiye ederim. Güzel yorumlar da aldık ve ilk 15 bölümü bitirmiş olduk. İkinci sezonun yarısı bitmiş oldu. 16. bölümde ne konuşuyoruz, ne tartışıyoruz? İyi bir tasarım nasıl olur? İyi bir tasarımcı nasıl olur? Tasarım nasıl yapılır? Bu bölüm daha çok mimar olmayanlar için ama mimarlık öğrencileri de bunu bir değerlendirebilir. Ayrıca hayatın her alanındaki süreçlerde etkili olacak bir durum. Çünkü aslında yaptığımız şey hep bir tasarım, bir karar alma, verme süreci. Bazı kararları eleme, diğerlerinin üzerine bir şeyler ekleme şeklinde devam ediyor. Buna değinmeye çalışacağım birkaç maddeyle. Bir yarım saatlik kısa artık ne kadar değinebilirsem. Çünkü çok uzun bir konu. Tasarım diye bir kürsü var mimarlık bölümlerinde. Orada zilyonlarca konuya değiniliyor. Burada yarım saatte nasıl bir ufuk açabileceğiz onu göreceğiz. Evvelinde bu camiye dönüştürülen müzeleri ve kiliseleri kısaca işlemek istedim. En azından şunu söylemek istedim. Yani başka iş mi kalmadı? Bunu yapıyorsunuz. Yani normalde gündeme dair konuşmak istemiyorum. Çünkü Türkiye'nin gündeminde başladığın zaman her gün üst düzeyde saçmalıklar oluyor. Örneğin işte Galata Kulesi'nin taşıyıcı duvarlarının işte restorasyon sırasında zarar gördüğü videosu. Yani bunlar gördüklerimiz, görmediğimiz yerlerde neler oluyor? Zaten ürkütücü düzeyde ve artık bilmiyorum Twitter kullananlar fark etmiştir. Güzel bir gölün, bir doğa parçasının fotoğrafı paylaşıldığında hemen millet o kişiyi linç ediyor. Kaldır fotoğrafı, yapma gözünü seveyim, bak onu da ele getirecekler, içine sıçacaklar, aman diye. Öyle bir korku dünyasına geldik. Bununla ilgili şu an izlemekte olduğum bir yapım var. Bir belgesel diyebileceğimiz bir film. Hypernormalization. Onu izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Adam Curtis'in inanılmaz bir yapımı görseller üzerine 3 saat. Ben de henüz bitirmedim ama zaten 3'te 1'ini bile izlediğinizde sizi bir depresyona sürükleyen yapımlardan. O yüzden güzel bir anınızda yani yüksek motivasyonla izleyin. Geriye size bir şey kalsın. O yüzden canınız sıkkınken izlemeyin. Bu durumda açıkçası Türkiye'deki bu Ayasofya, hadi onu anladık, siyasi bir mücadeleydi. Kariye ne oluyor onu hiç anlamadık. Ama sürekli anlamadığımız seri bilinçli bilinçsiz kötü şeyler oluyor. Bunları düzeltecek bir şey de yok. İnsanların umudunu bitirecek, yani umutsuzlukla yaşamaya alıştırabilecek bir yapı oluştu. Bunu da kırmak gerekiyor. Bir yandan da bunu normalleştirmemek gerekiyor. Zaten belgeselin adı da oradan geliyor. Hypernormalization. Bu Rusya'daki sefalet dönemlerindeki artık bunun normalleştirilmesi, kanıksanması daha doğrusu. Bunun Türkçesi ne olurdu? Normalization'ın normalleşme değil de ileri kanıksanma gibi bir şey olabilirdi. Onu bir izleyin. Ufuk açıcı olabilir. Ama biz bugün ufuk açma konusunda yine mimarlığa döneceğiz. Tasarıma biraz daha pozitif olmaya çalışacağız. Tasarımla neleri değiştirebiliriz? Tasarımla dünyayı değiştiremeyiz. Trump'ı indiremezsiniz. Tasarım o kadar her şeye muktedir değildir. Birçok karmaşık şeyin bir araya geldiği bir alanda hizmet ediyoruz mimari tasarımda. O yüzden daha çok yani sıfırdan bire çevirme sürecinde yaptığımız şey aslında biraz iyileştirme oluyor. Yani yeni bir icat olmuyor. Dolayısıyla çok yüksek şeyler atfetmeden var olan bilgiyi kullanıp en iyi şekilde bir araya getirmeye çalışmak gerekiyor. Şimdi tasarım konusunda yavaş yavaş başlayalım. Konuya başlamak için şunu tercih ettim. Galiba BBC'nin bir videosuydu. YouTube'da döner kavşaklarla ilgili onu izliyordum. Zaten öncesinde döner kavşağın bulunuşundan vesaire bahsediyor. İşte Avrupa'da bulunuyor, hatta galiba İngilizler'di. Olumlu etkileri, olumsuz etkileri, neleri kurtardı vesaire gibi konulara değiniyor. Mesela işte Amerika'da hiç yok. Bunu buradaki Amerikalı kız arkadaşımla öğrenmiştim. Ya bizde hiç öyle bir şey yok falan şeklinde. Tabii ben şok. Tam biliyoruz Amerikan şehirleri grid grid oluşuyor da hiç mi bir roundabout olmaz, hiç bir kavşak olmaz. Görünüşe bakılırsa yok. Öyle bir şey oraya gelmemiş. Kesin vardır da yani koca Amerika'da o bilmiyordur. Yani ben hala o taraftayım. Ama konu o değil. Döner kavşakların bulunması, sistemleştirilmesi ve kurallaştırılması. Yani ölçüleri, onun yarı çapı, nereden girilecek, nasıl yaklaşımlar, mesafeler gibi minimum standartların oluşması. Daha sonra video şöyle devam ediyor. Türkiye'de de kavşaklar var. Ama mesela Türkiye'de kaç tane kavşak olduğu bilinmiyor. Atıyorum İngiltere'dekiler biliyor, Türkiye'dekiler bilinmiyor. Ve bu kavşakların çoğu standart ölçüye göre yapılmamış. Yani bir yuvarlak çizilmiş, yuvarlığa giriyorsun, dönüyorsun. Sadece bu gibi alınmış. Yani şeklen uygulanmış, sistem olarak uygulanmamış. Muhtemelen zaten onu yapmak için daha geniş alan vesaire gerekiyordu. Biz bunu böyle de yaparız şeklinde pratik bir çözümle ilerlenmiş. Ama tabii öyle olunca olmamış. Peki ne olmuş? Kavşak çalışmamış. Kazalar olmuş. Kazaları engellemek için bu sefer trafik ışıkları konmuş. Kavşağın yapılma sebebi ise trafikte beklenilen süreyi azaltmak, kazaları azaltmak. Bu ikisi de olmamış. Trafik ışıkları eklenince trafikte beklenen süre daha da artmış. Aslında biz kavşaklar var ama yine kullanmamışız. Neden? Çünkü orijinal tasarıma sadık kalmamışız. Çok ilginç. Yani yine dedim burada bile başarmışız gerçekten. Bir kavşağı bile tam alamamışız. Ki aynı konuyu bisiklet yollarında da görüyorduk. Yani bisiklet yolları uygulanıyor ama sadece boya şeklinde uygulanıyor. Hani ne yüzeyi, ne genişliği, ne onun araçlarla, kaldırımla, yayalarla etkileşimi. Çünkü onu tasarlayan kişi belediyedeki bir çalışan ve daha önce hiçbir bisiklet yolu tasarlamamış. Mevcut tecrübeden de yararlanmıyor. Dolayısıyla çünkü bunu inşa eden şehirler var, ülkeler var, çok başarılı kitaplar var bununla yayınlanmış. Sonuç olarak da bu ortaya çıkıyor. Bir çözüm ihtiyaç halinde yeterince araştırılmadan uygulanıyor. Şimdi tasarım için kötü tasarım örnekleriyle girmek bence güzel bir başlangıç oluyor. Çünkü aslında mimarlığımızda da belli kurallar var. Ulaşımdan örnekler verdik. Bisiklet yolunun bir genişliği dedik, döner kavşağın yarı çapı dedik, bunun fonksiyonel faydalarından bahsettik. Nedir? Zaman avantajı, kaza olmaması gibi. Mimarlıkta da böyle şeyler var. Kapı için bir genişlik var. Oturma alanı için bir yükseklik var. Mutfak tezgahı için bir yükseklik var. Bunlar biliyorsunuz Neufeld diye bir kitapta toparlanmış durumda. Bu yılların kitabı zaten artık PDF'i elden ele dolaşıyor. Eskiden kitabı vardı. Belli ölçüler var. Bunlar kanıksanmış durumda. Yeni teknolojiler, yeni araçlar, alet edevatlar eklendikçe onlarla ilgili şeyler de beliriyor. Ya da yapı tipleriyle beraber o da güncelleniyor. Birincisi buna uymak gerekiyor tasarım. Uyulması gereken kurallar var. Belediyede de var bunlar. Onlara da değiniriz. Nedir? İşte kat yüksekliği vesaire gibi bir rakamsal kısımlar var. Bunlar ya insanın bina içindeki dolaşımıyla, mobilyalarla etkileşimini düzgün sağlayabilmek için oluşmuş şeyler. Kapı açıldığında önünde bir mesafe olması, dolap kapağı açıldığında bir mesafe olması, aynı şekilde pencere açıldığında. Bunlar insanın o eşyaları kullanırken o binanın içinde ve dışındaki kusursuz dolaşımını sağlamak için, etkileşimini sağlamak için aslında bir mimari deneyim için tecrübeyle oluşturulmuş şeyler, kitaplaştırılmış. Bunu tekrar tekrar keşfetmeye gerek olmuyor. Kapı için yükseklikte 2.10 diyorsun. Çünkü yani bu belirlenmiş ve standartık olmuş. Firmalar için de bu bir kolaylık. Tasarımda çünkü onlar da buna göre ilerleyebiliyor. Bunu İngiltere'de Greenwich'e yakın bir yerde olan birisi olarak söylüyorum. Çünkü zaman da bu şekilde sabitlenmiş. Ondan öncesinde farklı ülkelerin farklı zamanları varmış. Bir standart konmuş. Çünkü tren bir istasyondan kalkıyor. Onun kalkış saati farklı, lokal saat farklı, indiği istasyonun saati farklı ülke gibi gibi sorunlardan dolayı ve ticareti daha kolay yapabilmek için bir standart geçirilmiş. Buradaki ticareti daha kolay yapabilmek önemli bir girdi. Şimdi bunlar peki niye var? İlişkiler önemli. İlişkilerde peki bir binayı tasarlarken nereden başlıyoruz? Ana konulardan bir tanesine. Bu çünkü kapı genişliği vesaire zaten geleceğiz onlara. Mevcut bir bilgimiz var. Başka ne var? Bize verilen bir program var. Verilmese de bizim oluşturmamız gereken bir program var. Program nedir? Yapının içinde olacak işlevler diyebiliriz. Yani bir okulsa sınıf olacak, kantin olacak, öğretmenler odası olacak, belki bir spor salonu olacak, binanın dışında bir spor alanı olacak ya da bir tören toplanma alanı olacak. O binada yapılan eylemlere, aktivitelere göre belirlenmiş programlar. Bunlar da yine çoğu zaman artık önceden hazırlanmış şekilde elimizde oluyor. Çünkü daha önce okul yapılmış, daha önce bir stadyum yapılmış. Siz bir programa bir şeyler ekleyip çıkartabilirsiniz. Geçmişte yapılan her şeyi yorumlayıp bunu nasıl daha değişik yapabiliriz diyebilirsiniz. Örneğin sınıfları 30 kişilik yapmak yerine 10 kişilik yapalım ve insanlar şu şekilde oturmasın da bu şekilde otursun diyerek, örneğin dairesel otursun birbirine baksın diyerek başka bir yaklaşım getirebilirsiniz bir araştırmayla beraber. Bu programda bir yenilik olur. Ya da kantini zemin kata koymakla çatıya koymak arasında bir fark olabilir. Çatıdan işte manzaraya bakacaklar gibi. Bu sefer de fonksiyonların birbiriyle olan ilişkisini değiştirmiş olursunuz. Bunları öğrenmenin en kolay yanı dediğim gibi örneklere bakmaktır. Çünkü dediğim gibi o program daha önce yapılmış. Kim nasıl yaklaşmış bakmak iyi olur. Çünkü tasarımda sonsuz varyasyon mümkün. Çok sayıda yaklaşımla gelinebilir. Bize mimarlık fakültesinde sınıflarda her öğrencinin farklı tasarım ile gelmesini her zaman böyle bir mucizeymiş gibi anlatırlardı. Zaten biraz beklenen bir şey. Bence her sınıfta en az 2-3 proje birbirine çok benziyordu. Tabii birbirlerinden etkileniyorlardı diyelim ama aynı durum örneklerde de var. Örneklere baktığınızda da etkilenebilirsiniz. Mimarlar böyle genelde ikiye ayrılır. Ben daha önce çalıştığım mimarlardan bazıları bakmamayı tercih ederdi. Çünkü etkilenmemek için. Çünkü bende de oluyor. Pinterest var mesela. Tatlı belamız. Bakıyorsun bazen hızlıca. Hani hangi projede neler yapılmış. Çünkü plandaki ilişkileri anlamaya çalışıyorsun. İlk defa yaptığın bir proje senin için çok yeni. Okul belki yaptın diyelim ama stadyum bilmiyorsun. Kim nasıl yapmış, hangi hacmi koymuş, içinde ne soyunma odası var. Onu tahmin edebiliyorsun ama bir sürü şey var. Hakem odası, bilmem ne odası, işte gazeteciler için dinlenme alanı. Bunları o programlara bakarak öğreniyorsun. Bunun da en kolay yolu da uzmanlaşmış olan ofisleri bulmak. Diyelim stadyum yapan ofis görürsen o ofis muhtemelen başka stadyumlarda yapmıştır. Okul yapanlar vardır. Hastane zaten direkt spesifik. Hastaneyi bir yapan bir sonraki hastane işlerini alır. Hatta işte arkadaşlarım var, onları da bölüme alacağız. Diş hekimi için bir iç mekan yapıp daha sonra başka diş hekimlerinden iş almak gibi. Yani aslında sinemadaki şu duruma çok benziyor. Komik filmlerde oynadı, çok başarılıydı. Bir sonraki komik filmlere de onu çağıralım. Bir anda o alanda o kişi uzmanlaşmış oluyor. Bir yandan da o onun üzerine yapışmış oluyor gibi bir durum var. Dolayısıyla bir yandan işinizi açabilir, bir yandan da sıkılabilirsiniz. Peki ilişkiler dedik. İlişkileri kurarken en çok unutulan konu şu. Bir mimari proje, bir tasarım kimin için yapılıyor? Şimdi ürün tasarımı diye bir alan var. Son dönemde daha da böyle adı ve şekli şemali oturan. Onunla ilgili de bir bölümde yurt dışından yine bir arkadaşı alacağım. Biraz daha tecrübe kazansın, öyle alalım. Çünkü o da mimarlıktan arayüz tasarımı ve ürün tasarımı diye bir bölüme evrildi. New York'ta onu okudu. Bakalım onun tecrübeleri ne olacak, onu da almak istiyorum. Çünkü ben architectural experience, o kısma da inanıyorum. Yani UI'cılar user experience der. Web sitesini ziyaret ettiğinizdeki o satın alma deneyimi vesaire gibi konular için. Mimaride de öyle bir şey var. Bir binanın içine girdiğinizde ne tarafa gidiyorsunuz? Sağa mı gidiyorsunuz? Sola mı gidiyorsunuz? Yoruluyor musunuz? Çok mu dolaştırıyor? Mutlu mu hissediyorsunuz? Karamsar mı hissediyorsunuz? Ve en önemlisi o binaya gelme sebebinizi çözebiliyor musunuz? Size cevap veriyor mu? Hastane yaptınız. Hastanenin içinde aradığınız her şey var mı? Teknik olarak. Ya da Türkiye'den yine bir olayla Çağlayan Adliyesi'ydi galiba. Yeni yapılan o Adalet Sarayı. İronik tabii ki. Onun mesela hatırlıyorum, otoparkının giriş kapısının yüksekliği mahkumu getiren arabanın yüksekliğinden daha alçak. Yani böyle bir şey olur mu? Şimdi mevcut ihtiyacı cevap vermiyor. Standarda bir bakar insan. Ne oldu? Olmuyor. Ya da ne bileyim, daha basit. Bir huzur evi yaptıysanız içinde bir sürü merdiven yapmak doğru değil. Çünkü onun kullanıcıları zaten yaşlı insanlar. Onları merdivenlerle çıkartmak, sürekli dolaştırmak, yormak olmaz. Bazıları var merdiven çıkamayacak gibi. Ya da ulaşım projelerinde bir metro istasyonunda engellileri düşünmek. Çünkü onlar da bu toplumun içindeler ve sayıca çoklar. ve sıkıntı çekiyorlar. Dolayısıyla göz önünde durulması gereken bu binayı kimlerin kullanacağı? Hastalar kullanacak, yaşlılar kullanacak, kadınlar, erkekler kullanacak, çocuklar kullanacak, okul tasarımı dedik. Çocuğa göre tasarlamak gerekiyor. O konuda uzmanlaşmış olmak gerekiyor biraz. Dolayısıyla gerçekten iyi okul binası yapanların bu işi almasının arkasındaki sebep de bu. Çocuğu birazcık anlamak. Yani o işlevi ve kullanıcısını anlamak. Sadece duvarları sarıya, kırmızıya, yeşile boyamak yetmiyor. Dikkat edilmesi gereken detaylar ülkesine göre de yönetmelikler var. Sonuçta çocuk bir yetişkin gibi bilinçli olmuyor. Bu da tasarımın diğer bir girdisi. Ne oldu? Elimizde bir sürü konu oldu süreçte öğrenmemiz gereken. Peki diyelim ki bir şeyleri tasarlamaya başladık. Bir yandan da bunun sondan düşünme süreci var. Yine aslında kim kullanacak da sondandı. Aynı şekilde bunu kim inşa edecek, nasıl inşa edecek, kaça inşa edecek, hangi malzemeyle inşa edecek gibi konular var. İyi ustalarla mı çalışacaksınız, detaylara dikkat edecek mi, ona göre detay üretirsiniz. Ya da alt yüklenici firmalarla çalışırsınız, onların o detayları çözeceğini, size en azından soracağını bilirsiniz, kafanız rahat olur. Türkiye'deki binaların genel müteahhit yapılarının kötü olmasının sebebi bir belli seviyeye kadar yapılıp gerisinin sahada işçiye bırakılması, işçinin insafına bırakılmasıdır. Arada bir denetleyen birinin olmaması. Çünkü müteahhit işçiyi topluyor ve işi yapıyor. Çoğu da mimar değil, yani inşaat sektöründen gelme de değil. Ne dedik? Kim yapacak, kaç parayla yapacak? Zaten kaç para, kaça yaparsın? Bunlar en kritik konular. Çünkü işte betonuydu, demiriydi, çeliğiydi, fiyatı belli ama ondan sonra perde alırsan başka bir şey, ahşapla kaplarsan başka bir şey, mermerle kaplarsan başka bir şey, pahalı mermerle kaplarsan başka bir şey. Seçtiğin lambalar, aydınlatma elemanları, ucuz IKEA'dan bir şeyler de alabilirsin, çok özel tasarımlar da alabilirsin. Bunlar tamamen o deneyimi değiştiren şeyler. Yani tasarlarken biraz bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. En azından kişinin bütçesini az çok bilmek gerekiyor. Ve firmanın da bütçeyi az çok belirlemesi gerekiyor. Dolayısıyla tasarlananla gerçekleşen arasında fark olmaması için bunu iyi bir iletişimle takip etmek gerekiyor. Yani tasarım sürecinde saha tecrübesi olması bir kişinin en büyük artısı. Çünkü sahada olduğu için uygulayanların nasıl uygulayacağını bilir. O malzemenin uygulamasının zorluklarını bilir. Yani onu yapan ustaların zorlandığı yeri bilir. Çizerken de ona göre düşünür. Ya da fiyatını bilir, ya biz bunu yaptıramayız der. Çünkü mimari yarışmalarda görürsünüz Türkiye'de. Ooo buraya kortenler, metaller, ahşaplar uçmuş gitmiş ya da brüt betonlar. Böyle o delikli menikli çok güzel aynen. O Tadı Ağando'nun kullandıkları gibi. Onun bir kalıp işi vardır. Temiz yapılması gerekir. O sonra kötü çıkar. Ama olsun yaptık. Ya da daha ucuz firmalarla çalışanlar da vardır. Tuğla tasarlar cepheyi. O çok güzel kızıl kızıl. Sonra firma der ki biz onu tuğla yapamayız. Tuğla çok masraflı. Ne yapacağız? Biz onu boyayacağız. Biz onu tuğla şeklinde boyayacağız. Sur yapının vardı öyle çizimleri. Ahşap bile çiziyordu adamlar artık. Yani bir yapıyı ucuza çıkarmanın iyice şeyi çıkmış. Yani ahşap görünümlü ama çizim alıyorsun. Peki bunları yaptınız, bir araya getirdiniz. Bu arada şey kısmına henüz değinmedim. Hani kütleler, basic design gibi konulara değinmedim. Başka neler yapılabilir? Çünkü hep kurallardan vesaire bahsettik. Bir farklı düşünme kısmı var. Ara ara ipucunu vermeye çalıştım ama örneklere bakarken o örneği aynen uygulamamak. Kurallara bakarken o kuralları sorgulamak. Yani kapı 2 metre 10 minimum. Ama 3 metrelik bir kapı yapabilirsin. O yükseklik başka bir şey kadar. Bir projede her şey bir anda yepyeni ve özgün yapamazsınız. Bir kısmını tasarımda değiştirebilirsiniz. Yani ben bunu burada aldım. Bu konsepti korudum. Ama örneğin giriş kısmında okulun kafeteryasında böyle bir alan yaptım. Çocuklar oyunda oynuyor, tırmanabiliyor. İşte veliler burada vakit geçiriyor. Bu daha öncekilerde yoktu. Böyle bir şey önerdik. Birçok yenilikle gelirseniz anlatması da zor olur. Değiştirmesi de zor olur. Siyasette de ülkelerin tarihinde de böyledir ya, bir anda köklü değişim yapan devletler, hükümetler, imparatorluklar sıkıntıya düşmüştür sonra. Çünkü onun karşılığı yoktur. Yeniyi biraz alıştırmak gerekir. Tasarımda da böyledir. Daha önce sizin çok yaptığınız ve çok hakim olduğunuz bir şeyi karşı taraf, yani işveren hiç yapmamışsa, ona da bu yeniyi alıştıra alıştıra anlatmak gerekir. Mesela bakın sizin gittiğiniz şuradaki projedeki gibi şurayı yapacağız. İşte şurada şu örnekte gördüğünüz gibi. Ya da siz de bahsetmiştiniz ya orada evet evet onun gibi bir şeyler deyip biraz o yeniyi alıştırmak, gerekirse o kişiyi oralara götürmek, biraz onu deneyimletmek, onun o fikri satabilecek düzeye gelmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü fikirler böyle ilerler. Fikri siz kendiniz önce satın alırsınız, sonra başkasına satarsınız. Yeterince iyi satamadıysanız o kişi, işveren onu savunamaz ve daha sonra size kızar. Sizin de tabii fikri iyi uyguladığınızı varsayıyorum. Onu yapamadıysanız zaten bırak git. Yani hata yapma şansınız var. Herkes hata yapabilir. Ama en azından küçük hatalar yapmaya çalışın diyeyim. Dolayısıyla bir konuda neydi? Farklı düşünmek. Farklı düşünebilmek için ne yapmak gerekiyor? Aynı düşünmek gerekiyor. Aynı düşünmek diğer insanların yaptığının aynısını yapabilmek. Ve bunu da kopyalamak gerekiyor. Birinci kopyadan sonra üzerine çizdiğiniz her şey bir öncekinin kopyasıdır. Mimarlıkta bir çizimin üzerine şeffaf kağıt koyarak tekrar tekrar eskiz yapmanın olayı aslında sürekli kopyalayarak onu daha da iyileştirmek. Tasarımın başka bir yerden almamış olsanız bile bu süreç onunla paralel bir süreç. Ve buradan çıkarmamız gereken ders çok tekrar yapmak. Zaten üniversitede iyi not alanlar aslında tasarımları son jüride baktığınızda belki de çok iyi olanlar olmuyor. Ama sürekli tekrar tekrar çizip kritik alıp belli noktalarını iyileştirenler, onu daha kusursuz hale getirenler oluyor. Bu tabii bir tartışma konusu. Ben bunu doğrudan kabul etmiyorum ama çok tekrarın her türlü faydası olduğuna inanıyorum. Bunu tekrar ettiğiniz şeyi de bir ileriye getirmesi gerekiyor sizin. Ayrıca başlangıç noktanızın da bir kalitesi olması gerekiyor. Yanlış noktadan başlayıp küçük küçük iyileştirip onu mükemmelleştirmek bazen çok anlamlı olmuyor. Yani diyelim çok basit bir tasarım yaptınız. Basit de demek istemiyorum da. Daha ilkel bir tasarım yaptınız ama 100 kere üzerinden geçtiniz. O bir yere geldi ama zaten bilindik bir şey. Farklı bir şey yapıp üzerinden çalışırsanız o zaman farklı bir yola gidersiniz. Dolayısıyla başlangıç noktanız çok tekrar ve hedefiniz çok önemli. Yani bir hedef üzerinden tekrar tekrar o tasarımı iyileştirmek gerekiyor. Sadece eskiz olarak değil, tekrar tekrar modellemek, tekrar tekrar çizmek. Yani dijital ortamda da aynısı geçerli. Hazır zaten işler kolaylaşmışken daha kolay yapmak gerekiyor. Tabii burada şöyle bir problem var. Tecrübeyle sabit, onu da anlatayım. Modelleme ortamlarında, özellikle de BIM yazılımlarında artık çalışırsanız orada tasarımı yapmak zahmetli. Yani duvarla kapıyla başlarsanız zaten iyice zahmetli. Çünkü zaten muallak olduğu, bir sürü girdiği, bir araya getirdiğiniz bir süreçte onu yapmak size çok yorucu gelebilir. O yüzden daha hızlı hızlı ve kabasını görebileceğiniz bir düzende ilerleyin. Çünkü ilkini yapmak çok zor ve yorucu olduğunda ikinci eskizi yapmak istemeyeceksiniz. Dolayısıyla birincisini de kolay ve pratik bir araçla yapıp öyle ilerlemek gerekiyor. O yüzden mesela SketchUp güzeldir. Arket'in içindeki Morph aracı, Revit'in içindeki MES aracı, bunlarla başlamak lazım. Rhino ile başlamak lazım. Kağıtla, kalemle, maketle, kartonla başlamak lazım. Belli bir seviyeden sonra dijitale geçin örneğin. Orada artık dijital daha kolay olsun. Burada iyi bir tasarımcı olmanın nesini öğrendik bu maddeden? Pratik olmasını ve kendisini yormamasını. Çünkü nasıl diyeyim, bunu diğer bölümlerde de işlemiştim. Pratik üretken, yani böyle tekrar eden işleri ne kadar minimalist bir yapıya büründürebilirseniz, ne kadar zahmetsiz hale getirebilirseniz o kadar mimarlığınız kolay olacak. Tasarımlarınız, iyi tasarımlara ulaşmanız o kadar kolay olacak. Yani 100 saatlik bir süreçse bu, siz 10 saatini gereksiz işlere kaybediyorsanız 10 saati bir tane daha görsel almaya harcayabilirsiniz. Üzerinde biraz daha düşünüp bir köşeyi biraz daha detaylandırmaya harcayabilirsiniz. Bu pratiği de en iyi nerede öğreniyorsunuz? Yarışmalarda ya da işte yarışma benzeri bir teslim tarihi olan konsept projelerde. Başka ne maddemiz var? Bir düşünelim. Şöyle notlarıma da bakayım. Aslında buradan en güzel bağlayabileceğim konu çok çalışmak, çok eskiz yapmak dedim ya, 100 saat. Bir diğer konu da ara vermek. Tasarım dediğiniz şey dışarıdan girdilerle ilerliyor dedim ya. Kanun var, yönetmelik var, fonksiyonlar var. Kimin için tasarladığım var. Hep böyle dışarıdan gelen veriler var. Bunları yaparken Ben de bir vereyim. Benim daha önce gördüklerim, işte Barcelona'ya giderseniz Gaudi'nin müzesine, orada görürsünüz Gaudi'nin doğa içinde yaşayıp nasıl o doğanın formlarından etkilendiğini. E onu ne yapıyorsunuz? Daha sonra binalarında da görüyorsunuz. Ya da işte oyuncaklarla oynayan bir mimarın oyuncaklarına benzer yapılar yapması. Frank Lloyd Wright gibi. E ne oluyor? Sizin kendinizi çocukluğunuzdan beri geliştirdiğiniz alan, ilgi duyduğunuz ve olmaktan mutlu olduğunuz alan, yapılar. Bu sadece mimari yapılar değil. Yani işte doğa, şehir. Bunların hepsi sizi ve renkler sizi tanımlıyor aslında. Siz onları seviyorsunuz ve onları yapmak istiyorsunuz. İçinde bulunduğunuz o doğayı tekrar o proje içerisinde görmek istiyorsunuz. Size bir bina tasarlatmak için geliyorlar ve kendi binaları olacaklar ama siz de bir yandan kendi doğanızı yapmaya çalışıyorsunuz. Zaten bu da bir dilemmadır. Dilemmanın Türkçesi de geçen Twitter'da vardı. İki ucu boklu değnek diye kullanıyor diye birisi yazmış, İngilizce bir tweet. Öyle bir durum. Çünkü kendi isteğimizi yapacağız. İşverenin istediğini mi yapacağız? Hatta çok uçlu, kullanıcının istediğini mi yapacağız? Yoksa dünyanın küresel ısınmasına uygun bir yapımı yapacağız? Bütçeye uygun bir yapımı yapacağız? Yoksa belediyenin kurallarına uygun? Böyle sonsuz bir şekilde devam ediyor. Buradan anlayabileceğiniz gibi birini seçmek zor. Burada bir ilişki yönetimi ve önceliklendirme gerekiyor. Olmazsa olmaz gereken şeyler yapılmalı, değiştirilebilir şeyler oynanmalı ve herkesin az çok tatmin olduğu bir yapı deneyimlenmeli. Zaten işveren aslında bu konuda bir yatırımcı olduğu için çok nettir. En azından yatırımını almak ister. Ama bu ilişkileri yönetebilecek sağlam kafaya sahip olabilmek ve birazcık da dinlenip kendinizi geliştirebilmek için ara vermek gerekir. Sıfırdan bire bir ürün koyacaksınız ya, bir arsa var, her şey olabilir dedik oraya. E nasıl olacak? Kendi içinizde o kuralları vesaire biliyor olacaksınız ve yapmak istediğiniz bir şey de olacak. Bir görsel algı. Simetri mi? Renkler mi? Küpler mi? Burada şey demek istemiyorum, bu kısım mimarlara gelsin. Yani Libeskind gibi hep aynı şekiller ya da Zahadit gibi hep aynı formlarda yapan bir form arayışı değil de dışarıdan kendini beslemekten bahsediyorum. Ya okumak, film seyretmek, diğer mimarlarla tartışmak, kampa gitmek, dışarı çıkmak gibi. Yani birazcık zihin açıcı. O konudan uzaklaşıp beynin içinde dönmesini sağlayıp, bu zaten çok bilinen bir şeydir, bu içinde dönen projeyi tekrar masaya oturduğunuzda daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek. Bu konuyu zaten bugün anlatmamın sebebi de o. Çünkü bir yarışmaya hazırlanıyoruz ve tasarımda bir yerde artık sıkıştık, tıkandık. İki kişi katılıyoruz. Neden tıkandık? Bir sürü konu var da. Neden tıkandığımızı da tam kestiremiyoruz. Belli kısımlar oturdu ama oturmayan yerler var. Değişik bir program. Konteksti neredeyse yok. İstediğin yere yapabildiğin bir proje bir nevi. Etrafında bina yok, bir şey yok. Ona göre alçalayayım, yükseleyim diyemiyorsun. Bu da tasarımın diğer bir zorluğu. Ben de bu konuyu seçtim. Nasıl tasarım yapılır? Tasarımın zorlukları nelerdir? Buradan da zorluğunu anlatmış olayım bir tane. Bu saydığımız kuralları insanlara bahsedince, amanın çok kural var, yapamayacağız. Üf, bu belediye kuralları, neden böyle programda bu var? Metrekareyi değiştirebiliyor muyuz? Bunlar hepsi aslında bir nimet. Size konulmuş yasaklar, o çekme mesafeleri, aslında işi birazcık kolaylaştıran şeyler. Başlamayı kolaylaştırıyor. Maksimum sınırları görüyorsunuz. Çekme mesafeleriyle olan itirazım, en azından Türkiye'deki şu, onu da parantez içinde belirteyim. Ya maksimum belirttiği için, müteahhit de yatırım üzerinden maksimumu almaya çalıştığı için garip bir ilişki doğuruyor ve maksimumların pazarlığına dönüşüyor. Yani bir kalite çıkmıyor oradan. Kaliteyi belirleyen kriterler de olması lazım ki mal sahibi ona yönelebilsin. Yoksa herkes maksimalist bir şekilde, bunu da içerik atarsak buradan da işte 2 metre konsol çıkıyoruz, bahçeyi de alırız, yan parselde birleştirdik mi oradan da bir kat daha çıkabiliyormuşuz. Ona o tarafa, çünkü onun caddenin o tarafında 3-4 oranlar 5 kat veriyorlarmış. O böyle böyle başka işler. Biz tasarım konuşuyorduk. Şimdi aldık hesap makinesini, çık metrekare çarpı işte bunları, buradan o zaman 8 daire olsa başka bir şeye geçmiş oluyoruz. Ama şimdilik oraya yine geçmeyelim. Gelelim tasarıma başlamak konusunda. Buraya kadarki kısımdan siz ne anladınız? Siz tasarıma nasıl başlarsınız? Bir düşünün. Ama mesela ben nasıl başlıyorum? Onu bir anlatmaya çalışayım. Burada da tabii ki amacım ben çok iyi tasarımcıyım. Siz de öyle bunu kopyalayın diye değil. Herkesin bir yaklaşım biçimi var. Örnek olarak benimkini inceleyebilirsiniz diye anlatıyorum. Çünkü ofis sahipleri nasıl yaptıklarını böyle ya anlatmıyorlar ya da çok havalı cümlelerle anlatıyorlar. Aslında ne yaptıklarını anlamıyorsunuz. Ofislerine girip çalışmadığınız sürece bunu örnek olarak alın. Aynı zamanda tarihe de kendime bir not düşüyorum. Sonuçta bu benim güncem. Gelecekte de ne yaptığımı incelemiş, tartışmış, vay be neler demişim olacağım diye umuyorum. Şimdi benim için önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Kafada tutmak yerine bu bütün verileri, kararları, ilişkileri bunları kağıda ya da bilgisayara dökmeye çalışıyorum. Genelde kağıtla başlarım. Ve bir not olarak da söyleyeyim. Bunu yapmayan insanları da pek sevmem, haz etmem diyeyim. Yani mesela nasıl diyeyim, ustalar, müteahhitler gelir. Onlar pratiktir. Böyle yaparız, şöyle yaparız. Hemen kafasından yapar ve Türk halkına da genelde de bunlar daha artistik gözükür. Çünkü bir plan yapmadı. Hemen hızlıca tecrübesine göre bir tane çözüm bulur. Çünkü onun amacı odur. Çözümü bulup, yapıp, satıp devam etmek. Tasarım sürecinde başlangıçta öyle değil. Bir tane şeyi bulup hemen ilerlemek olmuyor. Ben bazen onu şu amaçla yapıyorum. Bir tane şeyi başlayıp, bu da alternatif tasarım yöntemlerinden bir tanesi. Bir alternatifi belirleyip onu geliştirmeye başlıyorum. Tıkandığı noktada mesela anlıyorum ne gerekiyormuş. Dolayısıyla hani ileri gidip bir sonraki aşamada çıkacak problemleri görmeye çalışıyorum. Hani programda böyle bir ihtiyaç da varmış. Mesela basit bir kutu kutu çözüp kütlelerin boyutlarını görüp bak bu kutu için bir tane de fuaye gerekiyormuş. Fuayenin de bunun yanında olması iyi olur gibi o ilk detayları bir sonraki aşamaya gidip gelerek böyle aşamalar arasında oynayarak anlamaya ve ilişkileri kurmaya çalışıyorum. Ve bunları da görerek yapmaya çalışıyorum. Kafadaki tecrübelerle, tahminlerle değil. Dediğim gibi eskiz üzerine koya koya geliştirmek ve bunu yaparken önemli olan tutarlı olabilmek. Bir diğer zor konu da ilk aldığınız karardan vazgeçebilmek. Örneğin bizim durumumuzda şöyle bir şey oldu. Yaklaşık olarak bir kütleyi uzun ince yerleştirdik. Diğerleri de bunun soluna gelecek, sağ tarafına geçmeyecek diye bir karar aldık. Aslında bir tasarım kararı. Kütlelerden bahsediyorum. Ama sol taraftaki yerleşimde bir türlü istediğimizi elde edemiyoruz. Yapmak istediğimiz bir şeyler var, tam olmuyor. Sıkışıyor, yetmiyor. Büyüt, küçült, döndür, çevir olmadı. Yani sağ tarafa taşırmama kuralını değiştirirsek belki olacak. Ama bir yandan da koyduğumuz bir prensip var. Dolayısıyla geriye gidip bunu neden aldık? Değiştireceksek nasıl değiştirebiliriz? Gibi bu sefer ne yapıyoruz? Kendi içimizde aldığımız kararları sorguluyoruz. Geometrilerin ilişkisinde, çünkü hep bir karar alma sürecimiz var. Bize gelen bir veriler var. Bunlar uygun. Bunlar bizim kararlarımız. Bunları istiyoruz. Bir de bizim istediklerimiz var. İşte bir tarafı boş bırakmak, orada bir manzara elde etmek, açık alan elde etmek. Diğer tarafta basamaklı kütlelerle yeşil alanlar üstün oluşturmak gibi. Bu kararları da düzgün bir şekilde alıp bu ilişkileri hatta not alıp, çünkü geriye dönüp biz bunu yapmak istiyorduk. Acaba çalışma sürecinde buraya gelebildik mi demek gerekiyor. Onun dışındaki zaten kütlelerle oynama kısımları, ne bileyim, kütlenin kendisi bir temel geometri olur. Atıyorum bir karedir. Bir parçasını çıkartırsınız, dolu boş yaparsınız. Orada temel tasarımın o inceliklerini zaten okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu derslerde de vardı. Bunları önemli olan projeye aktarmak ve 3 boyutta da o ilişkileri kurabilmek. Planda fonksiyonları yan yana dizdiğinizde 2 boyutlu oluyor ama 3 boyutta onun üstüne gelecek, altına gelecek, eğimli olacak gibi kararlar var. Onlar tabii gittikçe zorlaşıyor. Ama bir kısmı da doğaçlama geliyor. Açıkçası bunu yani kimse %100 kesin bir şekilde açıklayamaz diye düşünüyorum. Yaptığım her şey belli bir bilinçli tercih sonucunda oluştu gibi bir şey yok. Geriden gelen bir şey oluyor. Burada şunu şu açıda yapalım mı deniyor. Oradan devam ediyor. Örneklere bakmayla ilgili bir sıkıntıdan bahsetmiştim ya. Mesela o da oluyor. Örneklere çok bakarsanız tasarım aşamasına geldiğinizde bu örnekte diyelim bir açı var. Sürekli onu yapmak istiyorsunuz. Neden? Çünkü onu gördüğünüz hoşunuza gitti. Oraya doğru aklınız kayıyor. Bir yandan hani o ara vermeyi de kullanıp serbest bir şekilde düşünceyle hani ilerlemek gerekiyor. İhtiyaç anında o örneği çağırıp değerlendirmek daha mantıklı ve onu yeniden yorumlamak. Benim tasarım sürecimde genelde bunlar ve olabildiğince minimalist olması, az hamleyle, gereksiz oyunlara girmeden içi ve dışı bir bütün şekilde bir proje yapabilmek. Yani malzemesinden kullanıcısına, iç mekandaki deneyiminden dışındaki görüntüsüne kadar. Ama onun dışında biliyorsunuz o ilkel tasarım dediğim şeyler nedir? İşte plandan baktığında güzel görünenler ya da sadece cephesi göze hoş gelenler ki şu anda Türkiye'de yapılan mimarlığın %93'ü atıyorum bu. Cephe mimarlığı yukarıdan güzel gözüksün, dışarıdan güzel gözüksün, şuradan güzel gözüksün. O kadar. Sahte bir makyaj ile mimarlık yapma çabası. Adeta ye kürküm ye mimarlığı. Siz ne olur öyle yapmayın. Bu bölümde kabaca tasarım sürecine değinmeye çalıştım. Nasıl iyi bir mimar, nasıl iyi bir tasarımcı olunura değinmeye çalıştım. Siz de görüşlerinizi belirtin. Arkeolog.community'ye Slack'ten katılabilirsiniz. Slack'in ne olduğunu görmek için arkeolog.com'a gelin. Orada sol tarafta bir giriş alanı var. Ayrıyeten Arkeolog Podcast'i Instagram'dan takip edebilirsiniz. Niye? Çünkü Instagram hesabı açtım. Çünkü önce kendi hesabımı H. Pembeoğlu'nu insanların da takip edebileceği bir şekilde açtım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ama oradan kontrolü zor olacak diye düşünüp bir tane de yeni bir Instagram kanalı açtım. Daha logoyu bile yüklemedim. Oradan da takip edip güncel haberleri alabilirsiniz. Yorum yapın. Apple Podcast'ten, Ekşi Sözlük'ten, Instagram'dan, LinkedIn'den, Slack komünitemizden gelip insanlarla tartışın. Şu anda az kişi var ama sizler geldikçe artıyor. Umarım iyi tasarımcı olursunuz. Bu kuralsız, sistemsiz Türkiye ortamında hyper normale alışmayıp iyi bir normal yaratırsınız. Hepinize iyi tasarımlar, iyi mimarlıklar. Görüşmek dileğiyle.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.